bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, acı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimse yıkılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi umuyorum. Ben Ahu Özür, RSFM frekanslarında saatlerimiz 14.09'u gösteriyor. Bir aylık bir müsaade istedim sizden, birazcık tatil yapayım diye. Ama umarım siz de güzel bir ay geçirmişsinizdir. Zor bir ay oldu Türkiye için. Şimdi biraz daha zor bir Eylül'e giriyoruz gördüğümüz kadarıyla. Korona meselesinde enteresan bir sosyal dinamik içindeyiz. Yani virüs bizi takmıyor, istediği gibi yayılıyor, istediğine bulaşıyor. Sağlıkçılarımızın üzerinden geçiyor, tank gibi neredeyse eziyor geçiyor onları. Bizler de hani başta konuştuk, ekonomiyi açalım, tabii çalışanlar işlerine dönsünler, çarklar dönsün, tamam güzel ama şimdi görüyoruz ki esas sorun aslında hakikaten çalışan nüfustan değil. Mesela siz de görüşlerinizi paylaşın sosyal medyada. Benim gördüğüm hala mesela kuaförler çok dikkatli, AVM'ler çok dikkatli, yeme içme mekanları fena değil. Aralara paravanlar konuyor, masa sayıları azaltılıyor, herkes çok dikkatli. Ama böyle bir akşam lay lay lom, düğün dernek yapalım, hani mümkünse bol bol gezelim, bir değil üç düğüne birden gidelim. Bu düğün meselesi hakikaten sosyolojik bir vaka galiba Türkiye'de. Yani düğünü yapmadın mı evlenmemiş falan sayılıyorsun herhalde. Benim çözemediğim mesele o. Yani nikah, hadi imam nikahı, bu imza atmış, bunların hiçbirisi sayılmıyor ama 200 kişiyle oynamadınız mı kalkıp galiba evlenmiş sayılmıyorsunuz bu ülkede. Dünyanın en saçma hikayesi bu. Ve bu yüzden dünya, onlarca insanımız ölüyor. 70 kadar sağlıkçımız öldü sadece bu meseleden dolayı. Diyarbakır'da hala, yani daha dün bir tane doktorumuzu kaybettik. Ve bunu izah edebilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Yani sevgili izleyiciler, dinleyiciler, şey de doğru değil. Hani hiç yapmayalım demeyelim ama insanlar yuva kuracaksa gerçekten bu iş için bu kadar tantana, bu kadar şaşa, arabalar, konvoylar, havalara ateş etmeler. Bu mesele zaten her yaz bizim için bir sorundu. Bu sene bayağı suç mahalline giriyor artık bu iş. Başkalarının canıyla oynuyoruz çünkü. Ama biz birazcık daha siyasetle başlarız. Sevgili Yiğit Acar, genç hukukçu, telefon attığımızda. Başka kanallarda çok izlemezsiniz, görmezsiniz siz bu meseleleri ama dünden bu yana, önceki günden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı Türkiye'de bazı ziyaretlerde bulunuyor. Ve önemli mesajlar veriyor. Eskiden basınımız özgür olsaydı bunlar birinci sırada haber olurdu. Rahmetli Birant sağ olsa alır karşısında konuşurdu mahkeme başkanıyla. Ama öyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz artık gördüğünüz kadarıyla. Tarikat liderleri falan onlara haber yasağı vesaire geliyor. Neyse ben lafı fazla uzattım. Sevgili Yiğit Acar'la önce hukukla başlayalım, sonra biraz da siyaset konuşuruz belki. Yiğit Acar, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Merhabalar Ahu Hanım. İyi yayınlar izleyicilerimize, dinleyicilerimize saygılar, selamlar.
Çok teşekkürler. Şimdi gözden kaçıyor ama galiba başkanın gizli bir ince bir mesajları karşı taraf tarafından alınıyor. Bazı tahliyeler gördük. Bazı önemli kararlarda değişiklikler gördük. Roberto Spano'nun ziyareti ne anlama geliyor İlk'te?
Şimdi öncelikle şunun altını çizelim. Hiçbir ziyaret devletler arasında ya da devletler üstü kurumların başkanları tarafından yapılan hiçbir ziyaret boşuna olmaz. Hı hı. Birinci bu ilkeyi ortaya koyalım. Somut olayımıza geldiğimizde Türkiye özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan kararlar, yapılan uygulamalar, mahkemelerin icraatları ve siyasi iktidarın mahkemeler üstündeki yoğun ve aşırı baskısı sonrası 2020 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pratiği ve o mahkemenin bağlı olarak temel hususu olan sözleşmenin uygulanması itibariyle olan meselede çok kritik ve neredeyse kaybedilebilir bir noktaya geldi. Buradaki kaybedilebilir bir nokta olan husus şudur ki Türkiye'nin hukuk güvenliği ilkesi kapsamında artık güvenilir ve tahammül edilebilir bir çizgide olmadığıdır. Bu nedir? Ülkenin vatandaşlarının yaşadığı hukuki sorunların artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da aşırı düzeyde olduğunun yorumlanmasıdır. Ve bu ziyarette aslında siyasi iktidarın egemen güç olarak yargı üstünde bir varlık göstermemesi, yargı ile eş güdümlü olarak çalışan bir yönetici vasfına geri dönmesi yönünde bir uyarıdır. Hı hı. Yüksek Mahkemenin Başkanı Spano'nun aslında iktidara kapalı kapılar ardında yaptığı, bizim de aleniyet ilkesi çerçevesinde açıklamalarından gördüğümüz husus, iktidar olan yöneticilerin mahkemelere yönelik baskılarının artık sonlanması gerektiği yönünde temel bir uyarıdır. Çünkü aslında Yüksek Mahkemenin önüne gelen dosyalardan ve takip ettiği başvurulardan da gördüğümüz üzere Türkiye'de bir ya da iki yılı aşkın tutukluluklarda, hele de konu siyasetle ilgili, yakından ilgili meselelerse, aslında iktidarın yüksek bir baskısının varlığını alınan mahkeme kararlarından, dosyanın içeriklerinden, yapılan başvurulardan artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de görmektedir. Ve 2012 yılından itibaren başlanan Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı bireysel başvuru incelemelerinde de bu sorunların büyük bir bölümünün çözülemediği kanısının Yüksek Mahkeme'de oluşması söz konusudur. Tabii Yüksek Mahkeme asla Türkiye Cumhuriyeti üstünde bir yaptırım ya da iktidara yönelik bir cezalandırma ya da girişimde bulunamaz ama en azından Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin standartına uygun olarak bir uyarıda bulunabilir. Bu uyarıyı eğer Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nın bileşenleri anlamadığı takdirde, ne yazık ki Türkiye'nin işte hep söylediğimiz muasır medeniyetler seviyesinden hukuk anlamında kopması gerçekleşir. Tabii bunun çok ağır sonuçlarını birazdan yine konuşacağız.
Şimdi idama geçeceğim, çünkü idam geldiği anda biz galiba Avrupa Konseyi'nin dışına atılıyoruz. O tabii, çok yani, yakın bir tehlike.
Yani 1960'tan beri taraf olduğumuz, başta işte kömür ve ticaret anlaşmasıyla girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kahramanlarından İsmet İnönü'nün de büyük çabalarıyla olan tüm süreçler ve 2004 yılında anayasamızdaki temel değişiklikle, ondan önce yapılan 2001 değişikliklerini de unutmayalım.
Doğru.
2001 rahmetli Ecevit'in, 2004'te Sayın Erdoğan'ın döneminde olan değişiklikler, bunların hepsinden yüzyıllar boyunca geriye giderek yapılması düşünülen bir değişiklik olur idam tartışmasının somutlaştırılması. Bu artık 100. yılında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisini nerede konumlandırdığına ilişkin aslında verilecek temel bir karardır. Şimdi tabii iktidar odakları şöyle yanıtlar verebilir: ABD'de de bu var, kimi ülkelerde de bu var. ABD dediğimiz aslında dünyanın en önde gelen ülkesinde, açık söyleyelim, 16 yıldır hiçbir eyaletinde fiili olarak idam cezası uygulanmadı.
Doğru.
Bazı federal devletlerde yasalarda mevcut olsa da İdam kararı verildikten sonra yine 10 yıllar boyunca o idam cezasının uygulanmadığı örnekleri görüyoruz. Ve yine şuna bakarsak, ABD 50 eyaletinin sadece 13'ünde yasal olarak düzenleme var. Ve birazdan belki seçimleri de konuştuğumuzda göreceğiz. Amerikan yasaları, açık tabirle söyleyeyim, kanla yazıldığı için, iç savaşla belirlenen bir tarihi geçmişe sahip olduğu için, yani çok da geleneksel baktıkları için konuya, yanlış görseler de maddeyi değiştirmiyorlar. Tabii. Orada mülga dediğimiz, yani kanundan kaldırma değil, ama de facto biçimde uygulamayı bitirme söz konusudur. Haliyle böyle olunca muasır medeniyet, gelişmiş medeniyette dediğimiz ABD'yi de kenara çıkardığımızda sadece Orta Doğu ülkelerinde ya da geri kalmış Afrika ülkelerinde uygulanan tam tabiriyle devletin adam öldürmesi diyebileceğimiz idam cezasının tekrar Türkiye için düşünülmesi aslında iktidarın yönünü batıya değil de yani gelişmiş demokrasiler sınıfında kabul edemeyeceğimiz Orta Doğu ve Afrika coğrafyasındaki devletler standartına çekme tehlikesiyle bizleri karşı karşıya bırakmaktadır.
Şimdi bahsettiğiniz şekilde hani Çin'de de var, İran'da da var. Belki Ankara'da bir yönetim sınıfı veya bir grup. Canım ne var, onlar işte ekonomileri patladı gidiyor filan diye düşünüyor olabilir. Bizim Avrupa medeniyetiyle işimiz kalmadı. Sürekli söyledikleri bir şey var. İşte Avrupa'nın nüfusu kötü, Avrupa şöyle kötü, böyle kötü. Ondan sonra masaya oturmaya gelince Avrupa gelsin bizimle masaya otursun diyoruz. Şimdi bu ikiyüzlülüğün adını koyalım yani. Hadi. Almanya, Angela Merkel arayınca yelkenler suya iniyor. Şey dövmeye gelince, aydın dövmeye, gazeteci dövmeye gelince Avrupa zaten bitmiş, Avrupa değeri diye bir şey yok falan yani. Bunu artık bir kenara koymak lazım. Ama ona geçmeden önce şimdi Spano'nun ziyaretiyle ilgili bir küçük not daha düşelim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde doktora törenine belki de çok doğru bir maksatlı bir şekilde basının alınmamasını istemiş. Çünkü içeri alınacak basının muhtemelen ağırlıklı yandaş, Anadolu Ajansı vesaire olacağını tahmin etti Sayın Spano. Ve konuşmasının metnini de bu sabah sosyal medyadan paylaştılar. Çok doğru bir şekilde akademik özgürlükten bahsediyor. Akademisyenlerin ihracı meselesini, tırnak içinde KHK meselesini gündeme getiriyor. Bakın AHİM başkanı bunu söylüyor. İstanbul Hukuk Fakültesi çatısı altında. Ama sevgili Yiğit Acar'ın altını çizmek istediğim başka önemli ziyaret var. Meclis başkanıyla yaptığı görüşme. Aynen. Gene hiçbir televizyonda görmediniz, hiçbir gazetede okumayacaksınız.
Kesinlikle.
Ne oldu orada?
Yani sevgili Ağuz, yaptığın tespit çok önemli. Sanki yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano değil de Hayalet Casper Türkiye'ye gelmiş gibi bakıyor.
Çok doğru.
Merkez medya, havuz medyası. Yani eskiden bu ziyaretler gerçekten havaalanına ayak bastığından geri dönüşüne kadar an be an takip edilirdi. Gazetelerden tüm ayrıntılar, kulis haberleri okunurdu ama tabii iyi de brife edildiğini düşünüyorum ben mahkeme başkanının. Bu havuz medyasının ya da artık çukur medyasının tuzağına da düşmemek için çok önemli bir yerden mesaj vardı. Yani İstanbul Hukuk Türkiye'nin Ankara Hukuk'la birlikte aslında daha da eski Fatih Sultan Mehmet'ten beri Enderun'dan bakarsak yüzünü çevirdiği hukuk sisteminin yansımalarıdır. Oradan çıkan hukuk birikimiyle biz yargımız hep ileri noktaya taşınmışızdır. Orada çok kritik mesajları, Türkiye'nin yargı sisteminin sağlıklı olması için uyarıları vardı ve bugünkü sabahta onu takip ettik. Türkçe çevirisini de yaptık, okuduk. Ama en önemlisi meclis başkanı ile olan, Mustafa Şentop'la olan görüşmede Mustafa Şentop aslında ona karşı söylediği sözleri biz basın önünde de söylemesini isterdik. Fakat burada bir ikircilik, az önce söylediğim gibi bir farklı tavır görüyoruz. Biz buna riyakarlık diyebiliriz. Çünkü Mustafa Şentop görüşmede biz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ve sözleşme bağlamında anayasamızı sürekli güncelliyoruz. İleriye götürüyoruz. Sizlerin istediğiniz kaideleri koyuyoruz. Bunu da hep Gazi Meclisimiz yapıyor. Meclisimizden bu oy birliğiyle geçiyor. Gerekirse yeni düzenlemeleri de seve seve yaparız. Eksikliklerimizi gideriz dedikten sonra tekrar meclis başkanı olmasını en büyük faydayı sağlayan, ona bu konuda en büyük faydayı sağlayan ve belki de müteşekkir olduğu Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın sonrasında daha mürekkebi kurumadan belki de ona olan minnettarlığını göstermek için mahkeme başkanı Spano'ya söylediğinin tam 180 derece zıttında idam cezası belli suçlar için düşünülebilmelidir. Meclis de bu değişikliği yapmalıdır dedi. Yani çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya aslında meclis başkanlığı makamı. Orayı dolduran kişiler, ben yani dinleyicilerinizin affına da sığınarak söylüyorum, o makamı hak etmeyen insanlar oraya oturduklarında böyle farklı açıklamalar oluyor. Ben Sayın Şentop'u fakültemden tanırdım. Aynı dönemde, yani öğrencisi olmadım ama aynı dönemde okuldaydık. kendisi şunu da açık söyleyeyim. Bir gün boyunca bile profesörlük yapmadan profesörlük unvanını kazandığı gün istifa eden bir öğretim üyesiydi. Türk hukuk tarihi öğretim üyesiydi. Bunu da altını çizmek lazım. Yani profesörlük unvanını bir gün bile icra etmeyen bir kişi çıkıp ben hukuk profesörüyüm diyerek idamı savunuyorsa burada Türkiye akademisi anlamında da büyük bir sıkıntı söz konusudur. Tabii. Yani çok ciddi anlamda bir yanıltıcılık söz konusudur. Kendisinin alanı aslında Türk hukuk tarihi dediğimiz Osmanlı hukukudur ama her seferinde çıkıp anayasa hukuku postuyla konuşmaya çalışmaktadır. Ya bu da kabul edilebilir bir gerçeklik değildir. Onun üstüne bir de bu Sayın Şantop'un meclis başkanı olarak anayasanın ruhuna, insan haklarının ruhuna, demokratik devletlerin işleyişine aykırı bir şekilde ama sadece elde ettiği makamı borçlu olduğu şahısların açıklamalarını onaylayacak derecede ve hızda meclis başkanlığı olarak da biz bunun meclisten geçmesini düşünürüz değil mi? İşte gerçekten dışarıdan bakıldığında ya da ülkemiz vatandaşları açısından bakıldığında hukuki güvenliğin olmadığı tehlikesini ortaya çıkarıyor. Eğer gazeteciyseniz, aydınsanız, herhangi bir suça bulaşmasanız dahi sizin üstünüze soruşturmalar açılabiliyor. Yargılanırken neyle karşı karşıya gelebileceğiniz belli değil. Ve bir de müebbet hapislik cezaların bazılarının idama çevrilmesi telafisi mümkün olmayan durumlarda insanların hayatının devlet eliyle pisi pisine sebepsiz şekilde ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak tehlikeyi ortaya çıkaracaktır. Ne yazık ki Türkiye siyasetindeki düğümlenme ve bu Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalabilme uğruna göze alacağı her türlü meselede toplumun belli bir kesimi memnun etmek uğruna da idam meselesini her seferinde ortaya getirmesi hepimiz açısından büyük tehlike arz ediyor.
Şimdi meclis 1 Ekim'de açılıyor. Herhalde bundan önce siyasi partiler yasası, seçim yasası, cumhurbaşkanlığı sistemi, uyum yasaları vesaire gibi bir yığın konu varken ama eğer idam konusunun önümüzdeki hafta gündemde tutulduğunu görürsek ağırlıkla AK Parti cenahına bakmak lazım. Çünkü MHP bunu söyleyebilir. Kaldıran da çünkü MHP'ydi, hatırlayalım o dönemi. Pek çok kişi hatırlamıyor ama idam cezası Türkiye'de DSP, MHP ve ANAP hükümetinin oylarıyla, teklifiyle ve meclisin neredeyse çoğunluğunun oyuyla, çok büyük çoğunluğunun oyuyla.
Şu geçen bir çoğunluk olmadan zaten anayasa değişikliği olmuyordu. Referandumda sunulmadığını düşünürsek 5'te 4 çoğunluktan fazlaydı. Yani Gazi Meclisi o sırada 450'nin üstünde 500'e yakın milletvekiliyle bu anayasa değişikliğini yapmıştı. Ve üçlü koalisyon ortaklarında temel ortağı bugün hala ülke yönetiminde en etkin siyasi parti olduğunu düşündüğümüzde aslında hafızalarımız bu kadar kısa süreli olmamalı. Hala aynı kadrolar görevde. Sayın Devlet Bahçeli o zaman başbakan yardımcısıydı. Bugün de aslında cumhurbaşkanı kadar güçlü bir konumda. Lütfen geçmişimizi unutmadan ve Türkiye yurttaşlarının yürümek istediği sağlıklı ve batıyla uyumlu geleceğe yönelik hamleler yapılması lazım. Tabii meclisin gündeminde siyasi partiler yasası, ona bağlı olarak seçim yasası değişiklikleri olacak ama ne yazık ki bir gündem daha gelebilir gene. Bunu da adli yargı yılının açılışında gördük. Sayın Cumhurbaşkanı avukatlık yasasında Haziran ayında yapılan değişiklik yetmezmiş gibi bir de avukatları da meslekten çıkarmaya yönelik bir iddia ortaya koydu. Halbuki zaten bu bizim mevcut kanunlarımızda var. Eğer bir avukatla ilgili kesin hüküme yol açan bir suç bir yıl aşkın ya da bazı artık irtikap, zimmet gibi suçlarda 6 ay dahi cezası meslekten men ediliyor. Bu avukatlık yasası 2001 yılında yapılan yasadı. Bu gayet mevcuttu. Şimdi yapılmak istenen nedir? Eğer bir avukat iktidarın kızdığı bir meseleden örneğin müvekkilleri sebebiyle de dahi olsa terör örgütüne yardım ya da işte siyasi propagandası sebebiyle, örgüt propagandası sebebiyle yargılanırsa yargılama sırasında dahi yani mahkumiyet kararı, suçta cezada kanunun ilkeleri bir kenara bırakılarak yargılanırken dahi meslekten çıkarılması teklifinin belki gelmesi söz konusu olacak. Tabii bu teklif de gene çoklu baro yasası gibi meclisten geçer ve resmi gazetede yayınlanabilir. Çoklu baroyu uygulayamayan iktidar belki avukatlara Yani hala iktidarın dediğine teslim olmayan avukatlara böyle ağır bir yaptırım uygulayabilir. Somut ve yakıcı bir tehlikedir bu da yine önümüzde.
Çok az sürem kaldı ama Muharrem İnce'nin yola çıkışı bir şey ifade edecek mi önümüzdeki süreçle ilgili? Hani CHP siyasetini iyi bilen bir isim olarak bir sana sormak istedim. Kemal Bey çok soğukkanlı. Evet, ne var, sokağa çıkıyor, vatandaşla buluşuyor, kötü bir şey değil diyerek hani meselenin genel merkezin çok endişelendiği bir şey olmadığını göstermeye çalışıyor. Sen ne dersin?
Tabii Sayın Genel Başkan'ın açıklamaları aslında bunun nitelikte doyurucuydu. Çünkü bir kamuoyunda bir tartışma yürüyordu. Sayın İnce ihraç edilecek mi? Bu yola çıkmasıyla ilgili genel merkezin bir kaygısı var mı diye. Aslında bunların gerçeği yansıtmadığı görüldü. Genel merkez yeni yapılanan ve kurultaydan çıkmış bir irade, taze bir irade. Eğer erken seçim olursa bu kadroyla yürüyecek. Fakat bir seçim zamanda yapılırsa yenilenebilir tabii ki. Ama Sayın Kılıçdaroğlu 10 yıllık genel başkan ve kendisinin belki de en güçlü olduğu dönemde Sayın İnce'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına derdine derman olmak amacıyla yola çıktığına yönelik demeci aslında çok olumlu ve uyumlu. Ben Sayın İnce'nin dünkü konuşmasını da takip ettim. Aslında parti içi meselelere değil de aldığı 16 milyon oyun hakkını vermek amacıyla ve yine kendi şahsi isteği ve yapabilecekleri doğrultusunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iddiasını koruduğunu ve bunu da bir kadro hareketiyle gerçekleştirmesi gerektiğini. Çünkü daha önce kendisini sadece 3 aylık bir seçim çalışmasına sıkıştırılmış bir halde fikirlerini, ideallerini, hayallerini anlatamadığı gerçeğinden yola çıktığını görürsek aslında Sayın İnce'nin memleket hareketi seçime katılacak seçmen sayısını da olumlu etkilemesi yönünde bir beklenti içindeyim. Bir olumluluktur. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu dediği gibi bu dönemde CHP milletvekilleri de daha çok sahada olacak. Bölgesel temaslar daha çoğalacak. Yani Sayın İnce'nin ilk açıklamasına baktığımızda ve geleceği noktada ben aslında parti içi bir kavga olarak değil, dört bir koldan çalışılması olarak görüyorum. Ve buna da çok da karşı çıkan bir kitle de görmüyorum, ne parti içinde ne dışarıda. Burada siyasetin renklenmesi, Türkiye'nin bir renge daha kavuşması, partileşme anlamında demeden bunu siyasette aday olma hakkını kullanarak bence sağlıklı ve güzeldir. Ama partileşme durumunda tabii bu konuyu bir daha konuşmamız gerekir.
Bugün ben sosyal medyada bir şey gördüm. Eğer Abdullah Gül resimden çıkarsa Muharrem İnce de resimden çıkar gibi bir ifade gördüm. CHP'yi yakından takip eden isimlerden. Anlaşıldığı kadarıyla Sayın İnce birazcık da o meselenin ortadan kalkmasını istiyor. Ve hareketini birazcık da bunun üzerine kurmuş durumda. Yani bir çatı aday yapılacaksa bu Abdullah Gül olmamalıdır. O olursa ben de olurum diyerek kendisinin de ifadesi bu ayrıca. Bunu force ederek yollarda nabız tutmaya devam edecek. Biz de onu takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Acar. Yeniden görüşmek üzere. Kolay gelsin diyelim.
Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar.
Çok sağ olsun. Hakikaten Yiğit Acar'ın özellikle bu hem avukatlık yasası hem idam tartışması. İdam tartışmasını bilmeyenler için bir cümlecik edeyim. Şimdi idam, Türkiye'de idam cezası birazcık o koalisyonun ekonomik paketlerinin geçirildiği, Avrupa Birliği ile müzakerelerin sürdüğü ve Türkiye'nin ekonomik zorluklardan çıkmasına ihtiyaç olduğu bir dönemde kaldırıldı. Ben o zaman şimdi yayında olmayan bir ekonomi kanalındaydım. Birazdan sevgili Murat Sağman'a da sorarız ama bütün finans piyasaları o oylamayı böyle gözünü ayırmadan izlemişti. Ben pek çok bankanın trading odasında oylama sonucu alkış koptuğunu hatırlıyorum. İdam cezası kalktığında, hatırlatalım, bu bir bankacılık kararı değil, bu bir piyasa kararı değil, ama idam kalktığında bu ülkede finans piyasaları ve ekonomi çevreleri derin bir oh nefesi almıştı. Şimdi birazdan sevgili Nevzat Bingöl'e soracağız. Evet, telefonumuzun hattında, epeydir görüşmüyorduk ama bu arada Kuzey Irak ve Suriye'de acayip şeyler, dinamikler hareketlendi. Nevzat, çok teşekkürler vakit ayırdığın için tekrar.
İyi yayınlar diliyorum, ben teşekkür ediyorum.
Şimdi bugün bazı gazetelerde de fotoğrafları var. Gene hani Türk basını takip eden dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz Neçirvan Barzani'nin Ankara temaslarında çok olağanüstü bir şey görmeyebilirler. Ticari ilişkiler de var filan diyebilirler. Neçirvan Barzani birkaç gün önce Macron'la Bağdat'ta görüştü. Sonra geldi Ankara'da görüştü. Bu arada gözden kaçan bir de Jim Jeffrey'nin temas turu oldu. Suriye ve Irak'ta Kürt meselesinde neler oluyor sevgili Nevzat Bingöl?
Evet, tabii gazetelerin, Türkiye'deki gazetelerin yazdığının aksine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada herhangi bir ticari ya da ekonomik bir görüşmenin yapıldığına ilişkin bir saptama yok. Aksine sadece güvenlikle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Tabii çok çetin bir açıklama bu. Çok fazla da, daha doğrusu hiç detay yok. Kulis bilgileri yok. Çok böyle gizli tutulan, saklı tutulan bir görüşme. Neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Yani neden bu kadar bir çetinliğe gerek duyuldu diye. Irak'taki Irak Kürt bölgesindeki bazı kaynaklarımla görüştüm. Çok ilginç sonuçlar var. Şimdi Irak Kürt bölgesi bu görüşmenin bir defa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yapıldığını söylüyor. Gerekçesini de yeni bir çözüm sürecinin altyapısını hazırlamaya yönelik olduğunu söylüyorlar. Tabii yapılan açıklamaya da baktığımızda sadece terör sorunu konuşuldu diye bir açıklama var. Yani oysa Türkiye'nin bugünlerde enerjiyle ilgili, işte petrolle ilgili, doğalgazla ilgili bir sürü görüşmeleri var. Oysa Irak'la, Kuzey Irak Kürt bölgesiyle tam bu anlamda bir görüşme bekleniyordu.
Doğru.
Sınır kapısının açılmasıyla, işte ekonomik hareketinin sağlanmasıyla ilgili bir şeyler bekleniyordu. Bununla ilgili tek kelime yok. Ancak benim fikrimi soracak olursanız, ben her ne kadar tabii içeride Sayın Erdoğan'ın bir takım atraksiyonları var, işte dışa yönelik içeride bir takım şeyler var, bunların hepsinin bir erken genel seçime yönelik olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ancak ben bu yeni çözüm sürecinin, bu yeni oluşabilecek, gelişebilecek bir çözüm sürecine Kürt tarafının güven duymadığını, yani buna yönelik bir hazırlık içerisinde olmadığını öğrendim. Hatta sokakta insanlarla da görüşüyorum. Hayır, yani bir daha böyle bir çözüm süreci olmaz. İki taraf da bu işte samimi değil. İki taraf da biz halkı aldatıyor, olan halka oluyor diyerek bir güvensizliğini dile getiriyor. Evet, bununla birlikte Suriye'de de bir takım gelişmeler var. Ancak Suriye'deki gelişmeler bir anda Türk basınında unutuldu, unutturuldu,
evet,
ya da kaçırıldı. Suriye'de bir defa Amerika'nın da, Rusya'nın da, işte diğer aktörlerin de, Fransa başta olmak üzere diğer aktörlerin de bir takım çabaları var. Bir defa Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği bir Arap koalisyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Arap, yani Rojava denilen bölgedeki Arap aşiretleri ikna ederek Cezire bölgesi, hı hı, özel Cezire bölgesinin ilanına destek vermesiyle ilgili bir takım görüşmelerin yapıldığı ve ikna edildiğini öğrendim. Kuzeyde, hani şey bölgesinde bir özel bölge oluşacak.
Bu Afrin'i içine alan bölge mi, yoksa daha doğudan mı bahsediyoruz?
Cezire bölgesi, tamam. Yani Irak sınırından başlayıp
evet,
işte batıda Türkiye'nin operasyon bölgesine kadar olan bölgede, PYD, YPG'nin elinde tuttuğu bölgeleri kapsayacak bir bölgede olacak. Bununla ilgili tabii Rusya da bir adım attı. Tabii Arap ülkelerinin bu girişimine Amerika büyük destek verdi ve PYD yönetimine NKS ile bir an önce görüşmelerin sonuçlandırılıp Roj peşmergelerin kil sayıları 10 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Bunların da bir an önce Rojava bölgesine gelmesinin sağlanmasını istiyor. Bu anlamda da görüşmeler yeniden hızlandı. Mazlum Abdi'nin yani bu özel yönetim olacağı söylenen bölgenin başkanlığına getirilecek Mazlum Abdi'nin bir takım görüşmeleri olduğunu öğrendim. Yani bu yakın bir zamanda NKS'nin silahlı gücü olan Roj Peşmergelerin, ki bunlar Irak Kürdistan bölgesinde eğitimlerini görüyordu. Zaman zaman peşmergelere eğitim veriyordu. Doğru. Tabii iddialar arasında Amerika ve işte diğer batılı güçler tarafından da eğitildiği bilgileri var. Bunların Suriye'ye geçmesi, Suriye'nin kuzeyine Rojava'ya geçmesi söz konusu. Rusya bir adım attı. Rusya'da Kuzey Suriye işte yönetimini Moskova'ya
kabul etti, değil mi?
Üst düzey görüşmeler yapıldı. Ancak Türk basınından göremediğimiz bir başka ayrıntı var. Daha önce Suriye Komünist Partisi vardı. Rusya'nın desteklediği başkanı şu anda Moskova'da yaşıyor. Kamil Bedirhan, öyle bir isim vardı, unuttum. Hı hı. Bununla da bir görüşme yapıldı. Tabii Rusya'nın arabuluculuğuyla.
Evet.
Ve bu eski Suriye Komünist Partisi de NKS ve PYD'nin oluşturduğu birliğe dahil olduğunu belirtti, deklare etti. Dolayısıyla Rusya'nın da bu oluşacak yerel, daha doğrusu özel yönetime bir anlamda destek sunduğu, katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Bu Türk basınında yer almamıştı.
Peki,
bu detayı da vermek isterim.
Peki bütün bu özel yönetim Şam'dan bakılınca nasıl gözüküyor Nevzat? Yani büyük uzlaşı mı var Amerika ile Rusya arasında? Burayı özerk tutacağız, kopmayacaklar, toprak bütünlüğü tehlikeye girmeyecek. Ama kimse Şam'a da bulaşmayacak veya onlar da onlara bulaşmayacak. Böyle bir şey mi var, zımni anlaşma mı var? Yoksa bu özerk yönetim nereye gider Şam'dan bakınca?
Sanırım Ocak ya da Şubat ayında böyle bir yazım vardı. Hmm. Engazete.com'da. Rusya, Amerika ve İsrail bir görüşme gerçekleştirmişti. Tam da Suriye'nin kuzeyinde özel bir yönetimin olması gerektiği, Suriye'nin federal yönetimle yönetilmesi gerektiğini deklare eden bir görüşme yapmıştı.
Evet.
Yani o adım adım uygulamaya geçiyor. Şimdi benim gördüğüm şu: Irak'ta bir defa bir bağımsız bir devlet kurulacak, bir Kürdistan kurulacak.
Öyle mi?
Evet. Ortada Sünni Araplar, güneyde Şiiler. Yine Suriye'de de kuzeyde Kürtlerin olduğu, Orta Suriye'de Sünni Arapların olduğu, Laskiye, Tartus, Hamra, Humus, o bölgelerin de Alevistan gibi ya da benzeri bir isimle bir özerk bölge, yani üçe bölüneceği, üç özerk bölge olacağını yazmıştım. Daha sonra iki Kürt özerk bölgesi birleşecek, iki Arap Sünni bölgeleri birleşecek. Ancak Lübnan'la, daha doğrusu bu Tartus, Latkiye bölgesindeki Esad'ın kontrolündeki Alevi, daha doğrusu Nusayri bölgesi de muhtemelen Lübnan'ın bir bölgesiyle ya da tamamıyla birleşebilir. Zaten şeye bakarsak, yani Lübnan'daki, Irak'taki, Suriye'deki gelişmelerin birbirine paralel olarak gittiğine bakacak olursak, sanki böyle bir proje varmış gibi bir duyguda oluşabiliyor.
Şimdi bu uzun süredir hakikaten konuşuluyordu. Sen daha net koydun adını. Pandemi sürecinde birazcık buzdolabına girmişti ama yeniden çıktığı anlaşılıyor. Benim burada çok kısacık yanıt isteyeceğim soru şu. Bu iş Amerikan seçimleriyle ne kadar bağlantılı? Trump seçilse de Biden seçilse de devam edecek mi? Yoksa ağırlıklı Trump hükümeti üzerinden mi yürüyecek bir şey mi?
Hayır, tam tersi. Trump hükümetinin gitmesi bekleniyor. Çünkü Trump'ın Sayın Erdoğan'la bir takım ilişkileri var. Oysa Joe Biden ve yardımcısının bu projeye çok istekli olduklarını biliyoruz. Hatta Mesut Barzani'nin bir televizyonda bir açıklaması vardı. Benim ömrüm bağımsız Kürdistan'ı görmeye yetmeyebilir demişti. Joe Biden da yine açıklama yaptı ya da görüşmeden sonra söyledi. Hayır, senin ömrün bağımsız bir Kürt devletini görmeye yetecektir diye. Şimdi demokratlar ve Pentagon bu konuda çok daha ısrarlı ve istekli. Trump'ın tabii Sayın Erdoğan'la işte bir takım ilişkileri, bir takım görüşmeleri, bir takım alverleri nedeniyle bu biraz
yavaşlıyordu.
Hani, biraz daha böyle ötelenmişti. Hatta hatırlanırsa bağımsızlık referandum ile ilgili Amerika çekincelerini koyarak geri adım atmıştı. Joe Biden o dönem tabii aday değildi ama hem Joe Biden'ın hem yardımcısı olarak atacağı bayanın bu yönüyle çok radikal açıklamaları vardı. Dolayısıyla Amerika'daki 3 Kasım seçimlerinin ardından bence Türkiye'yi biraz daha yalnızlaşma ya da politikalarında biraz daha terk edilmişlik duygusunun hakim olabileceğini düşünüyorum. Joe Biden ve özellikle yardımcısının bu anlamda çok radikal kararlar alabileceğini düşünüyorum. Hatta bir adım daha atayım. Yani şeyin söylediği zaman zaman dillendiriliyor. Yani Joe Biden'ın seçildikten bir süre sonra çekilebileceğini de düşünüyorum. Çünkü bu projenin Pentagon'la çok uyumlu olarak yürütebilecek olan kişi Joe Biden'ın yardımcısı olan.
Peki, önemli kulis bilgileri, bakalım da önümüzdeki günlerde neler olacak, biraz daha konuşacağız ve takip edeceğiz. Çok kritik, burada herhalde Nevzat'ın verdikleri bilgiler içerisinde en kritiği hakikaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bir Cezire kantonu ya da özel yönetiminin oluşmasına, Arap coğrafyasının destek verme, prensipte destek verme kararı aldı. Bizim çok daha yakından takip edeceğimiz gelişmelerden. Çok teşekkür ediyorum Nevzat. Kolay gelsin. Yeniden görüşürüz.
Arap Emirlikleri'yle birlikte Mısır'da.
Mısır'da mı o işin içinde?
Mısır çok ciddi destek veriyorum anlamda.
İlginç. Mısır'ın orada hani bu kadar Türkiye'yi karşısına almaması gerekir diye düşünüyor insan ama tabii başka dinamikler var herhalde işin içinde. Yani. İsrail ve Amerika başta olmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Biliyorum, teşekkür ediyorum.
Nevzat'tan yine çok önemli kulisler aldık. Şimdi bugün, dünden bu yana gene görmeyebilirsiniz Türk basında. Çünkü böyle şeyleri pek görmüyorsunuz gerçekten. Sırbistan ve Kosova anlaştı. Beyaz Saray'da üstelik yanılmıyorsam Sırp Devlet Başkanı ağırlandı. Ve Kudüs'te büyükelçilik açma kararı açıkladılar. Kosova da aynı şekilde İsrail'le direkt ilişki kuracağını açıkladı. Trump bunu işte bölgede Müslüman ülkeler İsrail'le barışıyor vesaire diyor ama işin arkasında aslında yaklaşık Trump yönetiminin ilk aylarından birinden başlayan Doğu Akdeniz gazının bütün o hattı çekerek yani Yunanistan, Sırbistan, İtalya hattını çekerek Avrupa'ya gitmesi meselesi yapıyor. Biz hani gemiler ve işte uçak diplomasisiyle birazcık sert güçle hakkımızı savunmaya çalışırken etrafımızda küçücük ülkeler iyi ilişkisinin olduğunu düşündüğümüz mesela Sırbistan'dan acayip canlı hayvan alıyoruz bildiğim kadarıyla. Onlar da biz tabii büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşırız dediler. Bakalım ne olacak? Sevgili Murat Sağman'a soralım şimdi bakalım. Piyasalar bu hafta neleri konuştu? Enflasyon rakamlarında sürpriz yok, büyüme rakamlarında sürpriz yok ama dünden bu yana bizim sorduğumuz bazı şeyler vardı. Sevgili Murat'ın yorumu bu konuda önemli. Bir galiba çekirdek enflasyonda önümüzdeki aylarda yükselme işaretleri var. İki kur meselesi nereye gider, ne görüyorsunuz, ne konuşuluyor sevgili Murat?
Merhaba, merhaba. Yayınlar.
Çok teşekkürler.
Valla şöyle bir özetleyeyim, tabii şey önemli bir haftaydı. Yani bu hafta çünkü biliyorsun hem büyüme açıklandı. İşte evet. Kış ticaret verileri de vardı ama ana önemli konu büyüme ve enflasyondu. Şimdi yani büyüme işte -9.9, 10 diyelim. Yani -7 ile -13 arasında bekleniyordu. İşte ortasında geldi. Yani 3. çeyrek toparlanacağız. 4. çeyrekte soru işareti. İşte yani ben yıl genelinde genellikle hani diğer meslektaşlarım gibi herhalde bir küçülmeyle tamamlayacağız yılı. Yani 3. çeyrek büyüsek de 4. çeyrek biraz zor olacak gibi. Biliyorsun yani işte faizler artmaya başladı. İşte kredi genişlemesi durdu. Çok yavaşladı. Bunun mutlaka bir de tabii ki ikinci dalga ya da şu anda ikinci pik deniliyor ama evet. Yani bir virüsün de tekrar ciddi bir şekilde hayatımızda olacağı da neredeyse kesin gibi yıl sonuna kadar. Yani enflasyon konusunda evet çekirdek enflasyon yükseliyor. Ya ben enflasyonu daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yani birkaç sebebi var. Birincisi tabii ciddi bir parasal genişleme Merkez Bankası'nda. Bu mutlaka enflasyona yansıyacaktır. İkincisi biraz önce senin ifade ettiğin kur. Biliyorsun yani biz yıla insanlar unutmuş olabilir ya biz yıla 5.90 ile başladık ahu kuru. Yani
100 yıl önce de geride kalmış gibi geliyor insan 5.90. 5.90.
Evet. Çok uzak gözüküyor değil mi? Evet. 5.90 ile yıla başladık. Yani neredeyse %23-24 bir devalüasyon var kurda. Tabii şimdi bunun enflasyonda etkisi yani tabii geçkenlik azalsa da yani geçmiş yıllardaki göre biraz daha azaldı ama sonuçta mutlaka İşte yani biliyorsun ya ihracat yaptığımız zaman bile bunun işte 2/3 neredeyse ithal ediyoruz. Doğru. İthal mallarla yapıyoruz. İşte her şeyi neredeyse ithal ediyoruz. Her şey dövize bağlı. Onun için ya yani mutlaka bunun nihai tüketici fiyatlarında bir yansıması olacak. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi enflasyon işte 12'lerde yuvarlıyorum. Ya şöyle bir hesap yaptım. Yani gelecek 4 ay boyunca enflasyon geçen 10 yılın ortalaması kadar gelirse ki daha yüksek gelebilir. Yani daha yüksek gelmeye ihtimalen daha yüksek. Hı hı. Ama diyelim ki son 10 yılın ortalaması kadar gelse enflasyon. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şöyle ahu 11.5 gibi bir enflasyonla tamamlıyoruz. Yani
en az
11-11.5 diyorum tabii. Yani bunun daha riskler yukarıya doğru enflasyonda bence. Kur tarafına geldiğinde yani 7.40'ın altında kapanış olmadıkça yani muhtemelen dolar TL yükselmeye devam edecektir büyük ihtimalle. Bunun iki tane asıl sebebi var. Birincisi tabii o güven, işte TL güvensizlik var. Genellikle yatırımcılar tarafından içeride ve dışarıda. Dolarizasyon hala devam ediyor. Hı. Haftalık biliyorsun takip ediyoruz verileri.
Evet.
Hala döviz tevcihat hesapları yükselmeye devam ediyor. Bir güvensizlik var. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz politikası ile ilgili bir güvensizlik var. Yani bugün Türk lirası faizini siz stopajı çıkardıktan sonra enflasyon altında bir getiriyle karşılaşıyorsunuz. Yani bugün İşte mevduat 12 alsanız, 11-12 bir mevduat alsan, stopajı düşsen yaklaşık 10 gibi bir faiz getirin oluyor. Bu arada geçen ay çok daha düşüktü. Biraz biliyorsun mevduat faizleri yükseldi son dönemde. Ortalama fonlama 7.5'lardan 10'a geldi. Yani bugün 12 ile enflasyona baktığında bugün döviz TL mevduatı tutarak şeyi koruyamıyorsun. Dün hatta Dünya Gazetesi'nde onunla ilgili bir röportajım oldu.
Evet.
Yani belki görmüşsündür mutlaka. Ya şunu söylemeye çalıştım. Yani tekrar TL dönüş olması için aslında hani çok basit bir iktisat kuralı. TL dönüş olması için TL daha cazip hale getirmek lazım. Değil mi? Yani TL'nin cazibesini arttırman lazım. Nasıl yapabilirsin? Ya faiz yükseltmen gerekiyor ki onu ifade ettim röportajımda. Ya bunu mesela söylemedim ama Hani geçen gün bir yayında söyledim. Ya da stopajı sıfırlayacaksın belirli bir dönem. Doğru. Yani o da bir hani faiz arttırmadan hani bugün stopajı sıfırladığın zaman en azından bugünkü brüt getiri, net getiri olacağı için evet, enflasyondan kendini korumuş oluyorsun. Yoksa dövizden TL'ye geçmek çok zor olacak. Neredeyse imkansız olacaktır. Yani hem daha güvenli olman gerekiyor ülke olarak, risk priminin düşmesi lazım, hem de faizin yükselmesi lazım.
Şimdi hani kuru burada tutmak belki ne bileyim yaz sezonundayız. Otellerin bir kısmı turist, yabancı turist getiriyor falan diye devlet bunu tercih etmiş olabilir ama herhalde sonbahardan itibaren, Eylül sonu Ekim itibariyle faizi bu kadar düşük tutup Türk parasını bu kadar değersiz kılmanın bir mantığı kalmayacak gibi gözüküyor. Ama bütün dünyaya bakıldığında da diğer bankalar, merkez bankalarında da herhangi bir öyle bir hareket yok. Bizim merkez bankamızda maalesef galiba bunları takip ediyor. Yani Fed de arttırmıyor, ben de arttırmayacağım. Avrupa Merkez Bankası da arttırmıyor. İyi tamam da onların parası bol ve değerli. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı ve faiz arttırma ihtimalini sen görüyor musun herhangi bir şekilde? Şimdi yani arkada biraz artmış gözüküyor yani bankalar bakıyorsunuz hop mevduat 2 puan fazla vermeye başladılar ama tabii yani manşet faizi ilan etmediğiniz sürece bu aleniyet kazanmıyor galiba değil mi?
Yani şöyle yani Merkez Bankası para politika günlerinde hep beraber olduğumuz için inşallah.
Evet.
Bir dahaki yayında beraber olursak orada değerlendiririz. Tabii. Bir ritüel oldu ayda bir. Şimdi hani senin son programlarında da söylediğimi hatırlıyorum. Yani şunu söylüyoruz. Yani çoğu meslektaşlarım da bunu söylüyor. Yani Merkez Bankası'nın bugün yani dünyadaki bütün iktisatçıları toplasan yani Merkez Bankası faiz arttırmalı mı? Arttırmalı der. Yani çok basit bir kural. Yani bugün enflasyon 12'lerde ve bak benim biraz önce verdiğim istatistik şunu gösteriyor. Enflasyon Emre hocam da kulaktan çınlatıyorum. Emre hocayla da konuşuyoruz. Mesela o da beklemiyor. Kimse beklemiyor aslında. Yani hiçbir iktisatçı bugün enflasyonun onlarda olacağını ya da tek hane olacağını kimse beklemiyor.
Beklemiyor.
Şimdi Merkez Bankası biliyorsun onun tahmini 8.9. Şimdi kendi tahmini 8.9 ama kendi faizi 8.25. Evet, yan faizleri yükseltti. Yani örtülü bir faiz artışı yaptı. Ben şunu diyorum. Faiz yükseltmeden faizler arttı. Evet. Ama şimdi niye politika faizini yükseltmediğini herhalde bütün dünya biliyor. Tamamen siyasi nedenlerden dolayı.
Doğru.
Yani şimdi bu da bir güvensizlik yaratıyor. Yani acaba faizi yükseltebilirim, yükseltemez. Beraber yani ben açıkçası bu sefer yükselmesini bekliyorum politika faizin ama hani genellikle benim dediklerim çıkmıyor yani bu konuda çünkü yapmıyor yani
yapmıyor.
Onun için yani onun için herkes alıştı bana bu arada yani benim son toplantılarda dediklerim tersi çıktığı için benim dediklerimi tersine göre pozisyon alıyor herkes. Ben bu sefer yükselteceğini düşünüyorum ama tabii dediğim gibi bu bir siyasi karar yani politika faizi Türkiye'de artık bir siyasi karar oldu. Diğerleri tabii Merkez Bankası işte üst bantta oynuyor işte şey geçtik kitle 11-25'te verebiliyor. Ya sen biraz önce ifade ettiğin gibi aslında faizler yükseldi her yerde kredi faizleri ama tabela faizimiz, politika faizimiz yükselmedi. Bu da bir güvensizlik yaratıyor. Yani
doğru,
hani her şey yükseliyor ama o zaman politika faizini belki de kaldırmak lazım. Başka bir şey yapmak lazım. Onun için yani Merkez Bankası'nın söylemleri ve hareketleri birbirine tutması lazım. Biz eğer yani yüksek bir faiz artışı yapamazsak bu enflasyonu düşüremeyiz. Yani enflasyon şöyle yani sen yıllardır biliyorsun sen kaç yıldır böyle programla. Enflasyon tek başına düşmüyor yani bıraktığı zaman düşmüyor enflasyon.
Düşmez canım yani.
Faiz düşünce de enflasyon düşmüyor onu da gördük. Kendiliğinden bıraktığı zaman da düşmüyor. Enflasyonu düşürmek için ciddi bir fiyat istikrarı, ciddi bir para sıkı para politikası gerekiyor. Bunu Merkez Bankası yan yollarda az da olsa yapmaya başladı. Asıl şu anda politika faizini arttırması gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi biz bak nereden nereye? İdamın kalktığı 2001 yılını işte o dönemki ekonomik istikrar programını, üçlü koalisyonu filan bilen insanlar olarak senle o zamandan beri yayın yaparız. CNBC'ye diye artık olmayan bir ekonomi kanalında yapardık. Şimdi başka yerlerde başka başka yapıyoruz ama yine yapıyoruz. Bizim için bu gençlik de penceresi, şunlar bunlar falan çok böyle eskiyi hatırlatan, bazı eski kötü hatıraları canlandıran hikayelerdir. Bu güvensizlik, özellikle yabancının güvensizliğinde, hani yerli yatırımcı bakıyor, diyor ki ha faizler düştü, ben gideyim araba alayım, ondan sonra onu spotçuda satayım, evet, borcumu kapatayım. Hani evet, vatandaş arkadan dolanmayı neredeyse Merkez Bankası'ndan daha hızlı yapmaya başladı. Onun için Türk yatırımcısı birazcık kendini güvenli şeye alıyor. Yabancı ama alamıyor. Bakıyor nereden ne olur diye. Onun baktığı kriterler arasında siyaset, ne bileyim, veyahut da Akdeniz, bunlar var mı, yoksa ağırlıklı olarak veriler? Bugün sabah baktığım şeylerde de, yani dış ticaret, işte kur kırılganlığı, bunlara mı bakıyorlar?
Yani şimdi biliyorsun ben çok uzun yıllar yurt dışında da çalıştım, evet, ve yani bu kurumlarla yabancı yatırımcılarla da devamlı görüşüyoruz. Evet. Bazılarına da danışmanlık veriyoruz ve çok iki kere, yani çok böyle her şey konuşuyoruz. Şimdi doğru, yabancılar için, yani yatırımcı için bence yani şey bakmıyorlar bunlar. Yani şey böyle çıkıyor ya işte böyle dış işte güçler deniliyor. Yok işte bunlar işte Türkiye operasyon falan. Bir şey söyleyeyim ya, bunlar bu arada yani A partiymiş, B partiymiş, C partiymiş. Sen de uzun yıllar yurt dışında kaldın. Ya bunlar o kadar şey takılmıyorlar ahu. Yani bunlar yatırımcı. Hatta sen de biliyorsun işte ben Covid öncesi Yale Üniversitesi'ne davet edildim. Doğru. Orada bir Türkiye sunumu yaptım. Ya dünyanın en büyük yatırımcıları vardı orada. İşte olabilecek herkesle bir temasta bulunduk. Ya onlar şöyle bakıyorlar. Yani bir kere hani sadece Türkiye'den birini çağırdılar. Demek ki yani Türkiye, hani orada olay benim gitmem değil, Türkiye'den birini çağırmaları, hı-hı, bence çok pozitifti Türkiye adına. Çünkü hani Brezilya'sı, Meksika'sı değil, Türkiye'yi merak ediyorlar. Yani nereye gidiyor, ne olacak falan. Bunlar şöyle bakıyorlar. Yani tabii Doğu Akdeniz'e bakıyorlar, işte faize bakıyorlar, ona bakıyorlar ama şeye bakıyorlar. Yani biz uzun vadeli yatırım yaparsak yarın bir sorun olur mu? Kural değişikliğine çok önem veriyorlar.
Evet.
Ben o Yale'de gittim konferansta, yani çok fark ettim bunu yani. Çok şeyden rahatsızlar. Yani devamlı her sabah kalkıyoruz ya, yeni bir şey değişiyor devamlı falan. Yani bundan çok rahatsızlar. Çok kural değişikliği var son yıllarda. İşte tabii şey, hukuk çok önemli onlar için. Ya yani bir güvence. Yani hukukun tamamen bağımsız olması. Yani her tarafa da aynı
tabii,
işlemesi.
Eşit.
Bunlar uzun vadeli ona bakıyorlar. Ya yani başka hani çok, yani Doğu Akdeniz'de tansiyon var, o var bu var ama hani bu her yerde var. Bu bir jeopolitik ya. Türkiye'nin zaten bölgesel anlamda her zaman biliyorsun olmuştur. Yani her zaman etrafımızda sıkıntılar olmuştur. Hani bir istatistik var ya, İsveç'te 365 gün yaşananları biz burada bir günde yaşıyoruz. Zaten onu hepimiz biliyoruz zaten, yani hareketli bir yer olduğumuz, ama hani Türkiye doğru şeyler yaptığında, mesela yani 2005-2011 arasında bence Türkiye Cumhuriyeti'nin yani tarihin en önemli ekonomik dönemi bence. Doğru. Yani 1 milyar dolar yönetimi, gelen para birden 22 milyar dolara yükseldi. İşte tabii, faizler tek hane, enflasyon 6'ya düştü. Yani CDS biliyor musun 115'i gördü 2013'te. Yani bugün 500'lerde olan Türkiye'nin evet, risk primi. Yani bugün 5 katı daha riskli gözüküyoruz. Yani dinleyenler için böyle kolay tabii, anlaşılır. Tabii. Ha biz 2013'ten beri şu anda Türkiye 5 katı kadar riskli gözüküyoruz. Bizim dünyadaki hani CDS önemli. Türkiye'nin gerçekten fiyatlanan risk primidir bu. Evet. Onun için yani bu saydığım nedenler hani şey olursa, kaybolursa yatırımcı gelecek Türkiye. Yani ben uzun vadede olumluyum. Zaten orada da ifade ettim. Hani Türkiye jeopolitik konumu, dinamik yapısı, kaliteli iş insanı, gerçi krizlere çok alışkın olması falan
tabii,
filan. Bir de Türkiye esneklik, çok çabuk toparlıyor biliyorsun.
Tabii tabii, çok hızlı geçiyor.
Çok, yani dünyada böyle bir çok nadirdir, yani bu kadar çok hızlı toparlayabilen ülke çok nadirdir. Onun için uzun vadede olumlu bakıyoruz ama dediğim gibi bu çekinceler de şu anda mevcut.
Çok teşekkür ederim sevgili Murat Sağman. Çok, çok keyifli ve esprili ama aynı zamanda öğretici bilgiler paylaştı bizimle. CDS'lerin 5 kat artmış olması önemli. Onlar sadece Türkiye'nin yatırım notu, bankaların reytingi falan değil sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin riski artarsa bizim borçlanma faizlerimiz de artıyor. Yani devletimizin veya kurumlarımızın dışarıda bulduğu paranın maliyeti de yükseliyor. O maliyette sadece filanca inşaat şirketine veya falanca bankanın üzerine kalmıyor. Bütün vatandaşlara doğacak, doğmamış çocuklarımızın üzerine kalıyor. Bunu lütfen hesap edelim. Şimdi geçen hafta eğlenceli hikayeler de gördük. İşte araba almak isteyenler alamadı, aldıkları kredi ellerinde patladı falan. Yani vatandaş belli ki piyasadan daha hızlı davranmayı denedi. Ve sonra bir gecede gelen ÖTV kararıyla birdenbire Allah Allah 200 bin liralık arabalara 650 bin lira oldu. 300 bin lira kredi çekenlerin bankadaki faizi birdenbire 5 puan yükseldi. Ve o öyle kaldılar yani ya krediyi çekemediler. Ben çok hikaye dinledim TV100'de bu hafta. Ya o krediyi çekemediler ya almayı planladıkları evi ya da arabayı alamadılar. Böyle kala kaldılar. Veya alt mesela bir sevgili Pınar Hacı Bektaşoğlu dedi ki 2016 model arabamı sattım. 2015 modeli anca bulabildim fiyata. Şimdi bakın bu iş başka bir yere gidiyor. İkinci el piyasası tam çılgınlık. Neyse o ayrı bir şeyin konusu ama bu kez uzun zamandır kulis konuşmadığımız birazcık da dış politika konuşuruz. Sevgili Emin Şirin telefon attığımızda. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sizi bak memnuniyetle dinledim. Size bir ufak tavsiyem var.
Buyurun.
Bu sabah ne güzel bir tweet atmışsınız. Ne kadar güzel bir gün radyo dinleyelim diye.
Evet.
Ben şimdi sabahları bu anlattığınız şeyleri ekonomiyle ilgili konuları değerlendirmeden evvel her sabah muhakkak sabah gazetesi alıyorum. 5 dakika sabah gazetesi okuyorum. Fevkalade iyi geliyor Ahu Hanım.
Ya size demeyin de, böyle Emin Bey.
Size de muhakkak tavsiye ederim. Ali Harikalar Diyarı'nda o kadar keyfim yerine geliyor ki anlatamam. Bütün dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Terapi gibi, psikoterapi gibi sabahları 5 dakika sabah gazetesi okusunlar.
Ya vallahi ne diyelim. Hani 80'lerde darbe sonrası böyle el altından gırgır okunurdu sürekli gülmek için ha ha ha ha diye. Yani sabah gazetesini çıkaranlar da arkadaşlarımız, haklarını şey yemeyelim ama ne bileyim yani biz biraz...
Yok yok güzel güzel. Ben yine de size tavsiye ediyorum.
Tavsiye ederim vallahi iyi geliyor.
Herkese sabah 5 dakika. Çok iyi geliyor.
Peki efendim ne oluyor şimdi? Bütün siyasi dinamikler biraz hem dışarıda hem içeride. Türkiye bir şey için uğraşıyor. Gündemimizde sürekli Doğu Akdeniz var ama aslında içeride de ekonomik sıkıntılarımız var. Bir yandan bir siyasi manevra yürütülüyor gibi gözüküyor Ankara'da ve muhalefet liderleri ve Sayın Erdoğan arasında. Bir şey var mı? Önce o bir siyasi kulisle başlayalım.
Siyasi kulis olur. Peki memnuniyetle. Şimdi şu anda göründüğü kadarından Sayın Erdoğan bir seçim düşünmüyor. Bunu gayet açık şekilde de beyan etti. Hı hı. Bir erken seçim olup olmayacağı konusu büyük ölçüde yeni kurulan partilerin yaratacağı heyecana bağlıydı. Öyle bir heyecan yok. Herhangi bir şekilde meclis aritmetiğinde bir değişik olabilir miydi diye bir beklenti oluştu. Orada da şimdilik bir şey yok. Önümüzdeki 6 ayda bir senede ne olur? Onlar ayrı konular. Hı hı. Onun için şu anda bir seçim görünür halde değil. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da anladığım kadarından Berat Bey'le beraber, yani o ikisini beraber görmek.
Öyle mi?
Hı. Evet evet. Onu yani hiç kimse Sayın Berat Albayrak'ın Ekonomi Bakanlığı'ndan ayrılacağını veya başka bir yere gideceğini falan düşünmesin. Terfi ederse eder ama ekonomiyi yine kontrol altında tutmak kaydıyla terfi eder. Şimdi onların gördüğüm kadarıyla programları aktif bir politika yürütüp yani özellikle dışarıda aktif yani silahla da silahlı güçle de desteklenmiş bir diplomasi yürütüp bu koronavirüs günlerinde geçirdikten sonra ekonominin V veya U çıkışını yakaladıkları bir zamana kadar seçimi geciktirmek istiyorlar. Hı hı. Siyaseten de bunu makul karşılamak lazım. Bunu çok anlayışla karşılayacak bir durum. Şimdi içerideki durum bu. Sıkıntı kaynak yok. Hı. Yani sabah gazetesini okuyunca keyfim çok yerine geliyor ama ondan sonra şeytan dürtüyor. Diyorum ki Emin ya peki bu her şey çok iyi de yatırım var mı? Yatırım hiç yok. Yani bahsedilen yatırım rakamları falan değil. Biz sadece bu pandemi sırasında yavaşlayan ekonomiyi tekrar süratlendirecek mevcut kapasite içinde ne yapabileceğimize bakıyoruz. Orada da eğer rakamlara da inanırsak sadece %10'luk bir küçülmeyle de ikinci üç ayı atlatmış gibi görünüyoruz rakamlara inanırsak. Ben inanmakta zorlandığımı da söyleyeyim. O çerçevede ne yapılacak diye bakılırsa işte bu dönemi geçip yukarıya doğru ekonominin tırmandığı zamana kadar kalacak. Parlamenter rejime dönme ihtimali olabilir.
O olabilecek gibi bir şey gözüküyor mu efendim size?
Şimdi
bir nabız yoklama var gibi gözüküyor iki tarafta.
Şimdi bunu Recep Tayyip Erdoğan da sonunda isteyebilir hale gelebilir ahvanım. Bu benim bir kere anlamakta zorlandığım ve muhalefetin bir yerde iktidarın tuzağına düştüğünü hissettiğim bir şey var. Biraz da insani belki. Devamlı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyor muhalefet tarafından.
Evet.
Bunu hakikaten çok tenakuzlu bir tavır olarak görüyorum muhalefet açısından. Şimdi muhalefet partilerimize baktığımızda istisnasız hepsi kuvvetlendirilmiş parlamenter rejime dönmek istediklerini söylüyorlar değil mi yanılmıyorsam?
Doğru.
Şimdi siz kuvvetlendirilmiş parlamenter rejime dönecekseniz Cumhurbaşkanı bugünkü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olmayacak. Bilakis belki Almanya'daki gibi protokoler bir cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla buraya niye talip oluyorsunuz? Sizin talip olmanız gereken konu parlamenter rejime dönebilmenin çaresi anayasayı değiştirecek meclis çoğunluğuna ulaşmaktan geçiyor.
Hı hı.
Dolayısıyla muhalefet partilerinin bugün ağırlık vermeleri gereken konu seçim sistemi ne olursa olsun, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu temin etmeye çalışmak olması lazım. Makulü budur. Ben aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olur yoksa Meral Hanım mı olur? Bunlar ikinci planda kalan şeyler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu tercih edebilir. Çünkü parlamenter rejime dönüldüğü zaman %30-35'lik bir AK Parti ile çok yetkili bir başbakanlığı birinci parti olarak alıp yürütme imkanına da kavuşma imkanı olabilir. Oraya doğru gidecek iş. Yani bundan sonra seçim yaklaştıkça, ne zaman olacaksa seçim, parlamentonun önemi daha fazla öne çıkacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da daha ikinci plana düşecek diye görüyorum. Müsaade ederseniz samimi kanaatimi şöyle paylaşayım.
Tabii.
Bugün Türkiye'nin bir numaralı en önemli problemlerinin başında kazasız belasız, hilesiz, hurdasız, neticeleri uygulanabilir bir seçimi yapmak geliyor. Eğer biz hilesiz, hurdasız, kazasız, belasız, neticelerini uygulayabildiğimiz bir seçimi yapabilirsek, bugünkü YSK'ya rağmen hangi sistemde yapacaksak yapalım, o zaman Türkiye'nin çok daha rahatladığını ve hukuk devletine doğru tekrar dönebilme imkanını kavuştuğunu göreceğiz diye düşünüyorum.
Peki şimdi bugün sevgili Deniz Zeyrek de yazmış Sayın Kılıçdaroğlu niye aday olmuyor diye soranlara kendisine bir yakın çevresinden birisi ya gerçekten bu sistemi desteklemediği için aday olmuyorsa diye sormuş ki mantıklı olan o belki de gerçekten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sistemi gündemde tutmak istediği için başkanlık sisteminde aday değilim diyor veyahut da adaylığını konuşmuyor. Ve de sizin yaptığınız gibi gerçekten bu adaylık meselesini aslında Abdullah Gül'ü ortada tutarak vesaire biraz dikkat dağıtıyor. Ama dışarıdaki dinamikleri nasıl görüyorsunuz efendim? Bir Fransa ile ağır ağır pişen bir gerginlik var. Bu geçici bir gerginlik olabilir. Bir de Amerikan seçimleri yaklaşıyor ve belli ki biz ocağa kadar falan böyle bir dışarıda büyük ülkeler nezdinde bir belirsizlik ortamına giriyoruz.
Şimdi bu belirsizlik ortamını ben memnuniyetle karşıladığımı söyleyeyim. Hiç şey etmeyeyim, şaşırmayayım bir söyleyeyim ama. Evet. Şimdi Ava Hanım, bugünkü yürütülen politika, işte Burhanettin Duran'ın veya diğer işte dış politikamızı büyük ölçüde etkileyen SETA grubunun söylediği manada aktivist dış politika. Yani bu diplomasinin önüne, arkasına, yanına silah ve orduyu, silahlı gücü koyarak yapılan agresif bir politika.
Doğru.
Şimdi bunun yapılmasını ben makul karşıladım. Çünkü maalesef 2003'lerden daha evvel de belki diyebiliriz ama 2003'lerden başlayan teslimiyet, anlam planının kabulü, yani kabul edilme arzusu vesaire gibi konularda dışarısı bizi çok kolay idare edilen bir ülke olarak görmeye başladı.
Hı hı.
Ve sonunda hiçbir şekilde sesimizi çıkartıp dinletemez, hatta masaya oturamaz hale gelmiştik.
Hı.
Yani ya Amerika'nın güdümüne gireceksin veya Rusya'nın güdümüne gireceksin, onların dediklerini harfiyen yapacaksın veya kimse seni ciddiye almıyor gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla son zamanlarda belki işte silah sanayindeki İHA'ların, SİHA'ların gelişmesi, deniz kuvvetlerindeki işte bazı şeylerin daha gemilerin filan yapılmasıyla, hı hı, daha aktif bir politikanın içine girildi. Şimdi burada başımızın dönmemesi lazım. Yani bu aktif dış politika derken Libya ile imzalanan mütabakat, Suriye'ye yapılan müdahaleler, senelerdir adalar işgal edilirken sesimiz çıkmazken birdenbire Ege'yi hatırlayıp da evet aniden adalara bakar hale gelmemiz, bu aktivist dış politika, aktivist denilen dış politikanın tezahürleri. Şimdi bu yapılması gereken bir konuydu diye düşünüyorum. Çünkü ciddiye alıp kimse konuşmuyordu sizden. Ve devamlı kaybediyorduk. İrtifa kaybediyorduk.
Doğru.
İrtifayı bırakın, alan kaybediyorduk.
Alan kaybediyorduk. Ha,
şimdi ki konuşmaları da çok yanlış bulmuyorum. Beyler, biz hakkımızı, hukukumuzu yedirmemek suretiyle gelin oturalım, bütün bu konuları müzakere edelim diyoruz. Buraya kadar gayet makul görüyorum.
Hı-hı.
Ancak bu konuşma tarzına karşılık diplomasiyi doğru yürütmek ve arkadan da bazı konularda insanlara çelme takmamak lazım diye bir şey geliyor. Çünkü mesela Suriye'de şu anda ne yaptığınız pek açık değil. Yani, hı-hı, Suriye'deki konuşmalara, oraya Suriye'den, Libya'dan iki örnek vermek istiyorum. Birincisi bu Saraç hükümetinin İçişleri Bakanı ve iki tane daha bakanın görevden alınması,
evet,
bizden işbirlikleri dolayısıyla yapıldığı söyleniyor. Ve dikkat ederseniz oradaki ateşkese biz evet kolay kolay demedik. Çünkü askeri olarak Sirt ve Cufra'yı alma arzumuz vardı.
Doğru.
Orada bazen işlerin önüne geçip fazla da davranır halde de durmamak lazım diye düşünüyorum.
Hı-hı.
Yani orada bir şeye geldik, bir limite
geldik. Dengeye
geldik. Bir dengeye geldik. Suriye'ye geldiğimizde şimdi oradaki gelen haberler, içeriden ve dışarıdan gelen haberler, NKS ile YPG'nin yaptığı anlaşmaya lafta itirazımız var ama fiiliyatta bir itirazımız yok. Deir ez-Zor'da petrol kuyularını ıslah edip tekrar petrol ihracatına başlayacak olan Amerikalı şirketle gayri resmi bazı temaslar var. O petrolün pazarlanması, çıkarılması, hmm, konusunda. Ve anladığım kadarından oradaki bir Kürt, Suriye içindeki Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın, hı-hı, batısı değil, Fırat'ın doğusundaki Kürt Konfederasyon veya Federasyonu'na itirazımız şimdilik kalkmış gibi.
Öyle mi?
Ama bu arada da deniyor ki bizim şu anda işgal ettiğimiz ya kontrol altında tuttuğumuz topraklarda Türkiye'ye ilhak edilecek. Yani biz bu tavizi verirken Kürt meselesinde ona karşılıkta
toprak alacağız.
Toprak alacağız. Ha, olabilir. Yani böyle düşünceler olabilir. İşte orada sınırlarımızı dikkatli çizmemiz ve olmayacak duaya da amin dememiz lazım. Çünkü o işin sonucunda başka şeyler de konuşuluyor. Bu seçim olup olmayacağı konusunda. Buraya gelen Suriyeliler meselesi, Suriyeliler göçmen meselesi unutuldu. Ahu Hanım.
Doğru.
Şimdi onların içinden aşağı yukarı 3,5 milyonunun oy verme yaşına gelmiş 3,5 milyonunun 2023 seçimlerinde Türk tabiatında oy vermeleri konuşuluyor. Yani muhalefetin biraz da bu işleri gündemde tutması lazım.
Tabii.
Yok yani, tutulmuyor bu konular gündemde. Yani bir kararnameyle, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden 3 milyon 4 milyon Suriyeli'yi nüfusa kaydederseniz, vatandaşlık verirseniz, ondan sonra onları da seçmen kaydını yaptırırsanız hangi seçimden bahsedeceksiniz ya?
Bu bakın, bu pandemi öncesi bir şey senaryosu gibi duruyordu ama bayağı gerçek, hani hazırlık varmış gibi konuşuyor.
Oluyor. Bakın demin söylediğimi slogan gibi söylüyorum ama alt başlıklarını açtığınızda 1-2 saat konuşma imkanı var.
Doğru.
Bizim Türkiye'nin bir numaralı meselesi hilesiz, kurdasız,
seçim,
kazasız, belasız, neticeleri uygulanabilir bir seçimi yapmak. E şimdi 3,5 milyon Suriyeli'yi getirirsen bu hile midir, burada mıdır? Bilmiyorum, anlatabildim.
Ha, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun belki de uyarısı bu anlamda önemli. Yani...
Tabii. Tabii ya, Temel Bey keşke insanlar biraz daha fazla dinlese. Hakikaten çok akil bir kişilik. Kendisi de daha fazla konuşsa.
Evet.
İnsanlar da daha fazla dinlese çok temenni ederiz yani.
Ya demek ki bir yerde bir en azından ya hazırlık ya bir hissiyat var ya bir şey var. İş duyum var, ötesine var. Çıkmış durumda. Hem siz
yani
hem
tahmin
o.
Olarak, ben tahmin olarak söylemiyorum bunları.
Öyle mi?
Yok, ben tahmin olarak söylemiyorum bunları.
Çok çok ciddi gerçekten bunları.
Tabii.
Önümüzdeki süreçte konuşacağımız konular biraz da bunlar olsunlar.
O olsunlar. Şeyimizi, sözümüzü kapatmadan evvel
tabii,
başka bir son bir konuya değinmek
tabii,
istiyorum.
Buyurun efendim.
Unutup duruyoruz Havanım. Türkiye'nin hakiki beka sorunları bu Suriye meselesi, dış politika kadar beklenen İstanbul depremidir.
Çok doğru. Tweet de atıyorsunuz bu konuda. Çok dikkat çekin.
Evet. Devamlı ısrarla bu konuyu üzerinde durmak istiyorum. Bakın, bu denilen seviyede bir şey çıkarsa ortaya, deprem olur ise, burada yüz binlerle insan vefat edecek, milyonla insan yaralanacak, yüz binlerle bina yıkılacak ve Türk ekonomisinin %50'sini 60'ını teşkil eden bir bölgede ekonomi duracak. Bunun hazırlığının yapılması gecikiyor. Benim somut olarak üzerinde durduğum bir konu var. Evet, kentsel dönüşüm, hazırlıklar vesaire hepsi güzel de depremin olduğu anda, o depremin olduğu 1-2 dakika içinde insanlar nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar.
Bilmiyorlar, doğru.
Ve muazzam bir panik çıkacak ortaya. Buradan ben sen hem bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem bir taraftan Sayın Süleyman Soylu'ya, hem bir taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Mutlaka süratle, vakit kaybetmeden 1-2 ay içinde buradaki 16 milyon insanı, hatta İzmit ve Bursa'yı da dahil ederek, Tekirdağ'da dahil ederek 20 milyon insana ciddi bir eğitim verilmesi lazım. Deprem anında nasıl hareket edileceğine dair. Deprem bittikten sonraki paketi konuşmuyorum. Deprem anında
nasıl binaları terk edeceğiz veya ne yapacağız?
Evet. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Yukarı mı çıkacağız? Dışarı mı gideceğiz? Evdeki buzdolaplarını raplayacağız? Ne yapacağız? Hangi? Doğru. Gündüz olursa ne olur? Gece olursa,
ne olur? Tabii. Bunun tamam. Mutlaka şeyini
İkincisi, bunun bir de tatbikatının yapılması
tabii
lazım eğitimden sonra.
Tabii.
Çünkü hatırlıyorsunuz, gece saat 10'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 12'den. Çıkan paniği düşünün ya.
Doğru.
Ortaya çıkan paniği düşünün. Dolayısıyla en üzerinde durulacak konu. Diğer konuların hepsi hallolur. Dış politika da hallolur, ekonomi de olur,
tabii,
o da olur, bu da olur. Ama bu İstanbul depremine bir hazırlık şeyi yapılması lazım. Eğitimi ve tatbikat.
Herhalde iktidarın da muhalefetinde şu anda pek duymak istemediği, aman yok canım öyle bir şey dediği bir konuyu
ama,
defalarca yoksa bittik tabii yani.
Şimdi,
biteriz.
Bakın,
toplu ülke olarak.
Sayın Süleyman Soylu diyor ki ben depremden yatıyorum kalkıyorum. Ekrem İmamoğlu diyor ki depremden yatıyorum kalkıyorum. Güzel. Bir takım hazırlıkları da muhakkak yapıyorsunuz. O da tamam. Ama eğitim için niye gecikiyorsunuz ya? Bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Niye hiç kimse eğitimi konuşmuyor?
Tabii. Yani tam da pandemi dönemini insanlar biraz daha evlerinde oturuyor. Okullar en azından kısmen kapalı. Tam eğitim verilebilecek ve tatbikatta yapılabilecek günlerdeyiz.
Tam, ne kadar doğru söylediniz. Üstelik de bu konudaki hassasiyetler de arttı.
Doğru.
Yani insanlar boş ver diyecekleri bir durumda değiller. Bakın pandemiden bir örnek vereyim. 4-5 ayda 7000 kişiyi kaybettik değil mi?
Evet.
4-5 ayda 7000 kişiyi kaybettik. Depremde 2 ila 3 dakikada 100.000 kişiyi belki kaybedeceğiz. Bunun idrakında mıyız biz?
Çok doğru. Kabul etmek istemiyoruz ama doğru.
Yok ama yani bu böyle. Bu tatbikatını yapalım. Ondan sonra da inşallah bütün bu öngörüler, teknik öngörüler yanlış çıksın.
Yanlış çıksın.
Hiçbir şey olmasın.
Çok teşekkürler. Bu hani Ağlanım, sert ve önemli uyarı hepimiz için böyle bir hakikaten şey, soğuk duş niteliğinde ama tam da fırsat, bu fırsattır değil mi?
13 öyle, aynen öyle ama sabah gazetesi okumayı unutmayın.
Peki. O hayatımızı güzelleştireceğiz her sabah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok sağ olun sevgili Emin. Şimdiden hem önemli siyasi yorumlar aldık, hem haberler aldık kulisten. Ne hazırlığı olduğuna dair ve de bitmek tükenmeyen bir enerjiyle tabii kendisinin de söylediği gibi İstanbul depremi hep yanımızdaymış gibi, her gece olabilecekmiş gibi davranmamız lazım. Bugünlük bu kadar. Bakalım önümüzdeki haftaya kadar neler konuşacağız. RSFM frekanslarından ayrılmayın. Bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimseyi kılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.